Çınaraltı. Şu anda radyoları başında, evlerinde, otomobillerinde, iş yerlerinde bizi dinleyen sevgili TGRT FM dinleyicileri. Hepinize merhaba. Evet, radyonuz TGRT FM ve biz İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraber olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili dinleyiciler, adı bin yıldır efsanelerde yaşayan bir hükümdar var. Evet, belki çoğunuz hemen hatırladınız. Gazneli Mahmut. Bu Gazneli Mahmut adı tarih sayfalarının hala parıltısı sönmeyen yıldızlarından birisi. Meşhur 17 tane Hint seferiyle Müslümanlığı Hint Yarımadası'na ve bütün Güney Asya'ya o yaymıştı. İslam yazarları Gazneli Mahmut için o kadar çok destanlar yazdılar ki bunların yankıları bugünlere kadar sürüp geldi. Bugün halk arasında anlatılan ve çoğu Osmanlı padişahı Sultan II. Mahmut'a atfedilen efsanelerin, hikayelerin, hatıraların hemen hemen hepsi aslında Gazneli Mahmut'la alakalıdır. Evet, tarihin altın sayfalarına, daha doğrusu tarih sayfalarına altın harflerle Gazneli Mahmut olarak geçen bu sultan Sebüktekin'in oğludur veya Sebüktigin'in oğludur. Sebüktigin o zamanlar İran-Afganistan havalisinde bir devlet kurmuş olan Saman oğulları devletinin valilerinden Alptigin'in kumandanlarındandı. Şimdi bu Saman oğullarını da yeri gelmişken işaret edelim, Saman oğulları diye telaffuz ediyorlar. Saman başka, Saman başka. Saman zenginlik manasına gelir. Saman malum bildiğimiz buğdayların sapları olarak bilinir. Saman başka, Saman başka, birbirine karıştırmamalı. Evet, işte bu Saman oğullarının valilerinden Alptigin'in kumandanlarından birisiydi Sebüktigin. Gazneli Mahmut daha genç yaşında zekasıyla, cesaretiyle, çalışkanlığıyla sivrildi ve babasının yardımcılığına yükseldi. Bu Samanoğulları hükümdarı Mansur zamanında Türk asıllı kumandan ve vali Alptigin bir vesileyle gözden düşmüştü. Bunun üzerine Alptigin 4000 kadar Türk asıllı askeriyle doğuya çekildi ve Gazne şehrine yerleşti. Ve oranın yerli hükümdarlarını kovarak Gazneliler adıyla yeni bir devletçik kurdu. Bu Alptigin ölünce devletin idaresi Bilgetigin'e ve ondan sonra da bu Gazneli Mahmut'un babası Sebüktigin'e geçti. Sebüktigin Tokaristan, Zabulistan ve Gur taraflarını ve şimdiki Belucistan memleketinin bazı yerlerini hakimiyeti altına aldı. Sonra Kuzeybatı Hindistan'ın en kuvvetli devletine karşı sefer tanzim etti. Ve bu devletin hükümdarı Caypalı veya bir telaffuza göre Çipalı mağlubiyete uğrattı. İşte bu sefer sırasında oğlu Mahmud'un büyük yararlılıklarını gördü. Sebüktigin aslında tamamen müstakil olmakla beraber Samanoğulları devletinin hakimiyetini tanıyordu. Sebüktigin'in başında bulunduğu Gazneliler devleti Samanoğulları devletinin bir eyaleti manzarası arz ediyordu. Samanoğullarının hakimiyeti altında bulunan Horasan'da büyük bir isyan baş gösterdi. Sebüktigin bu isyanı bastırdı. Bunun üzerine Samanoğulları tarafından Horasan Umumi Valiliğine tayin edildi. Bu tayinden de anlaşıldığı gibi artık Samanoğulları Sebüktigin'in nüfuz ve himayesi altına girmiş bulunuyordu. Sebüktigin 997 yılında vefat etti sevgili dinleyiciler. Bu sırada babasının yanında bulunan İsmail tahtın varisi seçildi. Halbuki Mahmut hem yaşça büyük hem de tecrübe bakımından İsmail'den daha üstündü. Bu tayini tanımadı. İsmail'in üzerine yürüdü ve onu ortadan kaldırdı. Kısa zamanda babasına bağlı bölgelerde resmen hakimiyetini kurdu. Samanoğulları devletinin yıkılması üzerine 999 yılında Mahmut bu devletin topraklarının mühim bir kısmını zapt etti. Karahanlılarla ve Gurlularla yaptığı muharebelerden sonra memleket içindeki vaziyetini çok kuvvetlendirdi. Sayısız savaşlar ve gayretlerle müstakil bir devlet meydana getirmiş oldu Gazneli Mahmut. Ve hemen her kış Hindistan'a akınlar yapmaya başladı. Sint bölgesini ve Pencab'ı zapt etti. Artık yerli Hint hükümdarları, racalar, mihraceler onun hakimiyetini tanımak zorunda kaldılar. Sayısı 17'ye ulaşıyor bu seferlerin sevgili dinleyiciler. Bunların 16'sını Hindu dininin en büyük tanrısı sayılan Siva'nın putunun bulunduğu Sumnat şehrine yaptı. Bu Siva'nın putu Hindistan'daki bütün putların hükümdarı sayılıyordu. İşte bu sebeple Sumnat şehri son derece mukaddesti Hinduların, Mecusilerin gözünde. Bu Siva'nın mabedinde 300 erkek ilahici ve 500 tane de rakkase vardı. Buraya gelen binlerce ziyaretçi en kıymetli mücevherlerini bu puta hediye ederlerdi. Ayrıca bu mabede vakfedilmiş 10 binden fazla köy vardı. Hintliler, Gazneli Mahmud'un şimdiye kadar gerçekleşen seferlerinde mağlubiyete uğramalarının sebebini bu hükümdar putun kendilerine verdiği bir ceza olarak görüyorlardı. İşte bu sebeple Gazneli Mahmud, İslamiyet'i kat'i olarak yayabilmek için Hintlilerdeki bu batıl inanışı yenmek istiyordu. Bunun için de Siva'nın mukaddes putunu ortadan kaldırmak gerekiyordu. 1025 yılında Multan üzerinden büyük Tar çölüne girdi Gazneli Mahmud. 1001 zorlukla çölü bir ayda geçti. Ocak 1026 yılında Sumnat şehrine ulaştı. Yalçın bir kayalık üzerinde kalesi vardı. Bu kaleyi ve meşhur mabedi ikinci hücumda ele geçirdi. Hintlilerin durmadan bu puta yalvarmaları, yakarmaları neticesiz kalmıştı. Hazinelere el koydu. Büyük putu da dörde böldürdü. Gazni'ye götürdü. Putun bir parçasını Gazni'deki Ulu Cami'nin, birisini de Sultan Sarayı'nın kapılarına astırdı. Öbür iki parçası da Mekke ve Medine'ye gönderildi. Bu hadise Gazneli Mahmud'a İslam aleminde büyük bir ün sağladı. Evet, Gazneliler Devleti'nde sarayda ve orduda Türkçe konuşuluyordu. Fakat devletin resmi dili o zamanki geleneklere uygun olarak Arapçaydı. Sanat ve bilim eserleri de Farsça ve Arapça yazılıyordu. Gazneli Mahmud Sarayı'nda 400'den fazla bilim ve sanat adamını toplamıştı sevgili dinleyiciler. Onları koruyor, eser vermelerini teşvik ediyordu. İran şairlerinin en meşhurlarından olan Firdevsi, meşhur şehnamesini onun zamanında ve ondan gördüğü yardımlarla meydana getirmişti. Evet, Sultan adıyla ilk defa tarihe geçen Türk hükümdarı da Gazneli Mahmud'dur sevgili dinleyiciler. 60 yaşında 1030 yılında vefat ettiği zaman kurduğu Türk İmparatorluğu Kuzey Irak'ı, İran'ın tamamını, bugünkü Pakistan, Mavera-ün-Nehir, bugünkü Afganistan ve Hint Yarımadası'nın büyük bir kısmını içine alıyordu. Böyle bir devleti tahayyül edin. Evet, zamanında kendisi için sayısız destanlar yazılmıştı sevgili dinleyiciler. Bunlardan arta kalanlar bugün bile İslam ülkelerinde Nasreddin Hoca fıkralarını andıran bir yaygınlıkla söylenip durmaktadır. Biz bugün sizlere Mevlana, Celaleddin Rumi, Feriddin Attar ve Şeyh Sadi Şirazi gibi yazarların eserlerinden tarayarak topladığımız bir bölüğünü ve halk arasından derlediğimiz Sultan Mahmut'la alakalı efsanelerin bir kısmını size arz etmek istiyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, sıcak, bunaltıcı bir yaz günü. Uzayıp gidiyor sonsuz step bozkır. Bozkırın üstüne sanki gökten yağmur boşalırcasına bir sarı sıcak dökülüyor. Gazneli Mahmut atının sırtında iyice bunalmış. Saatlerce yol teptiği halde ne bir akarsuya ne de bir su kaynağına rastlamış. Bir tepeyi aşınca karşılarına böyle yamaca kurulmuş Türkmen çadırları çıkıyor. Sultan atını en kıyıdaki çadırın önüne sürüyor. Çadırın iki kanadı da içerisi hava alsın diye sonuna kadar açılmış. Yere pöstekiler serilmiş, üzerinde çok güzel, yakışıklı bir delikanlı oturuyor. Bu delikanlı bu gelen atları görünce yerinden fırlıyor. Hemen sultanın atının dizginlerini yakalıyor. Toza tere batmış süvarinin daha konuşmasına fırsat vermeden "Beyim," diyor. "Güneşte çok yanmışsınız. Çadırda biraz gölgelenmek istemez misiniz?" diyor. Sultan gence şöyle alıcı bir gözle bir bakıyor. "Delikanlı," diyor, "sen önce bana bir tas su ver hele," diyor. "Efendim," diyor, "şu anda suyumuz yok," diyor. "Ama babam su getirmeye gitti, neredeyse döner," diyor. "Öyleyse," diyor sultan, "biz de oturalım, onu bekleyelim bari," diyor. Neyse, atından iniyor sultan, çadıra giriyor. Yerlere tabii pöstekiler serilmiş, koltuk kanepe olacak hali yok. Ondan üzere oturuyor. Aradan 5-10 dakika geçiyor, geçmiyor. Delikanlı böyle kalaylı bir bakır tasla billur gibi bir su getirip sultana arz ediyor. Şimdi sultanda yarı hayret var, yarı öfke. "Sen," diyor, "bana demin su yok dedin. Şimdi ise su getirip veriyorsun. Bunun sebebi ne?" diye soruyor. Delikanlı diyor ki, "Sultanım," diyor, "biraz önce," diyor, "ter içindeydiniz," diyor. "Vücudunuz ateş gibi yanıyordu. Eğer size o anda su verseydim, hasta olmanıza yol açardım. Şimdi istediğiniz kadar su içebilirsiniz. Bir zararı olmaz," diyor. Sultan delikanlıya bir kere daha bakıyor. "Yalnız," diyor, "yakışıklı, güzel değil, çok da aklı başında bir gence benziyor," diye düşünüyor. Neyse, dinleniyor fakat bir türlü kalkıp gitmek istemiyor. Yanında bulunan beyler, hizmetkarlar sultanın emrini, buyruğunu bekliyorlar. Derken suya gitmiş olan Türkmen eşeğinin üstünden iki kırbayla sudan dönüyor. Fakir çadırına sultanın misafir olduğunu görünce yerlere kadar eğilerek selamlıyor. Oturuyorlar. Sultan diyor ki, "Çok akıllı bir oğlum var," diyor. "İzin verirsen," diyor, "onu yanıma almak isterim," diyor. Türkmen diyor ki, "Bu benim de obamız için de büyük bir şereftir," diyor. Ve işte halk arasında anlatılan efsanelerde Sultan Mahmud'un veziri olarak gösterilen, en eski tarih kaynaklarında ise en sevdiği kölesi ve nedimi olarak belirtilen Ayaz ile sultanın karşılaşması böyle oluyor. Ayaz vefat edene kadar hep bağlı kaldığı için sultandan bir daha ayrılmıyor. O kadar geniş bir ün kazanıyor ki hep sultanla beraber anılır oluyor. Hakikaten Sultan Gazneli Sultan Mahmut'la alakalı her efsanede ekseriya onun da adı geçer. İslam edebiyatında Ayaz adı örnek bir nedim ve akıllı kişi sembolü olup kalıyor. Burada başka bir şey de çıkıyor tabii. İslam dünyasında, Türk İslam dünyasında liyakatin, ehliyetin ehemmiyeti. Bakın, bir köylü bedevi Türkmenin, göçebe Türkmenin oğlu olduğu halde liyakatiyle, ehliyetiyle, meziyetleriyle ülkenin en yüksek makamlarına kadar çıkabiliyor. Ne asalet, ne tahsil, ne zenginlik aranmıyor. Liyakat, ehliyet, meziyet insanın yükselmesi için Türk İslam tarihinde birinci şart idi. Bir gün Gazneli Sultan Mahmut bu Nedimi Ayaz'la beraber mütenekkiren, tebdili kıyafet ederek, yani kıyafet değiştirerek halk arasında yolculuğa çıkmıştı. bir tarla kıyısından geçerken üzeri armut dolu bir ağaç gördüler. Böyle sarı sulu armutlar dallarından sarkmış, bazısı da ağacın altına dökülmüş. Sultan nasılsa kendini tutamadı, yoldan saparak daldan birkaç armut koparıp yedi. Sonra Ayaz'a döndü. "Yahu biz ne yaptık?" dedi. "Sahibinden izinsiz armut yedik. Bu haramdır," dedi. "Sahibini bulalım da helal ettirelim," dedi. Neyse, yakındaki köye gittiler. Armut ağacının sahibini buldular. Helallik dilediler. Köylü uyanık, kıyafet değiştirmiş hükümdarı tanıdı. "Sultanım," dedi, "helali hoş olsun. Bize," dedi, "büyük şeref bahşettiniz," dedi. "Artık," dedi, "ben o armutlara Sultani adını vereceğim," dedi. "Ve hiç yemeden fakire fukaraya dağıtacağım," dedi. Neyse, köylünün konuşması Sultan Mahmud'u çok memnun etti. Ve ona dedi ki, "bir zorluk karşısında kalırsan bana gelmekten çekinme," dedi. Neyse, gel zaman, git zaman, armut ağacının sahibi, bu şey köylünün, bizim sultanın armutlarını yediği ağacın sahibi olan köylünün bir toprak davası vardı, bitip tükenmeyen. Mahkemede bunun razı olmadığı bir hüküm çıktı. Köylü mahkemenin taraf tutarak karar verdiği kanaatine vardı. Hanımı dedi ki, "ya," dedi, "ne duruyorsun," dedi. "Senin," dedi, "Sultan Mahmud gibi bir tanıdığın var. Demedim mi ki sana her başın sıkıştığında bana gel, ona git. Mahkemeye şikayet et, o bizim işimizi düzeltir." Neyse, adam bu sözlere uyarak bir sepet olgun armut topladı, yola düştü. Gazne'de sultanın huzuruna çıkmayı başardı. Hükümdar köylünün kendisini ziyarete gelmesinden çok memnun oldu. Onu bırakmadı, sarayda misafir etti. Neyse, gece adam kendisine ayrılan odada yatarken ayak yoluna çıkmak istedi. Tabi helalların yolunu bilmediği için sarayın içinde gezinmeye başladı. Bu sefer nöbetçiler bunu yakaladılar. Casus zannıyla zindana attılar. Tabi nöbetçiler devamlı değiştiği için ne bilsinler o zamanki nöbetçiler, bunun misafir geldiği zamanki nöbetçiler değişti. Yeni gelen nöbetçiler de bunun misafir olduğunu bilmiyorlar. Adam attılar zindana. Adamcağız tam 3 yıl zindanda yattı. Hiç arayan soran olmadı. Nasılsa bir gün Gazneli Mahmud'un aklına köylünün armutları geldi. "Ya," dedi, "ne armutlardı onlar," dedi "ya. Sahi," dedi, "o köylü bizi ziyarete gelmişti. Biz onu ne yaptık? Unuttuk gittik," dedi. Neyse, emir üzerine adamı aradılar, taradılar, zindanda bulup çıkarttılar. Sultan Mahmud bu olanlara, bitenlere çok üzüldü. Bu köylünün gönlünü almak için dedi ki, "dile benden ne dilersen." Adam dedi ki, köylü, "sizden 3 tane şey istiyorum," dedi. "Bir ip verin," dedi, "bir tane de balta verin," dedi, "bir de Kur'an-ı Kerim, Musaf getirin," dedi. Padişah dedi ki, "ya iyi hoş da çok garip şeyler istedin. Sebebi ne bunları istemenin?" diye sordu. Adam dedi ki, "efendim," dedi, "ben ne istediğimi iyi biliyorum," dedi. "İple beni sana gönderen karımı asacağım. Baltayla dibinde durduğun armut ağacını keseceğim. Kur'an'a da bir daha Mahmud olanlara, adı Mahmud olanlara selam vermemek için el basacağım," dedi. Bunun üzerine Sultan Mahmud acı acı güldü. Ona kafi miktarda para yardımı yaparak köyüne yolladı. Evet sevgili dinleyiciler, bu Gazneli Mahmud, Sultan Mahmud'un veziri olan Ayaz, bir çarık ve bir postan ibaret olan eski giysilerini atmamış bir odaya saklamıştı. Her gün bir kere o odanın kapısını açar, içeriye girer. "Ey Ayaz," derdi, "bu post, bu çarık senindir. Eski vaziyetini hatırla da kendini gurura kaptırma," derdi. Bu Ayaz'ın çok sevilmesi, sultan tarafından el üstünde tutulması tabii birçok kimseyi kıskandırmıştı. Onu gözden düşürmek için kusurlarını arayıp duruyorlardı. Onun her gün gizlice bir odaya girdiğini öğrenince doğru sultana koştular. "Efendimiz," dediler, "sizin bu pek güvendiğiniz Ayaz kulunuz size hıyanet içinde," dediler. "Çalıp çırptığı altını, inciyi gizli bir odada saklıyor," dediler. "Buraya kimseyi sokmuyor, yalnız kendisi girip çıkıyor," dediler. Sultan Mahmud'un Ayaz'a itimadı tamdı. Onun böyle bir şey yapmayacağını biliyordu. Fakat anlatanlar, müzevirler öyle bir dil kullanmışlardı ki gönlüne az da olsa şüphenin gölgesi düşmüştü. Arayın diye buyurdu. Gittiler, Ayaz'ın gizli odasını didik didik aradılar. Tavanı, döşemeyi söktüler. İçeride yırtık bir çarıkla eski bir posttan başka bir şey bulamadılar tabii. Büyük bir utanç içinde neticeyi hükümdara bildirmek mecburiyetinde kaldılar. Ayaklarına kapanarak af dilediler. Sultan Mahmud, siz dedi Ayaz'dan af dileyin dedi. Affedecek de cezalandıracak da odur dedi. Neyse Ayaz'ı huzura çağırttı, olup biteni anlattı. Ayaz, güneş varken yıldız görünür mü dedi. Benim hüküm vermem ne haddime, ferman sultanımındır diyerek bir köşeye çekildi. Bir gün Sultan Mahmud divana gitti. Bütün memleket büyüklerini orada toplanmış buldu. Cebinden bir mücevher çıkarttı, vezirinin eline verdi. Sence dedi bu mücevherin kıymeti nedir diye sordu. Vezir elindeki parçayı şöyle bir tetkik etti. Çok değerli bir şey sultanım dedi. 100 eşek yükü altın değer dedi. Kır bu mücevheri dedi padişah. Kırayım mı dedi. Bunu nasıl yapabilirim dedi. Ben hazineni bekleyen, malının iyiliğini dileyen bir kişiyim. Kıramam dedi. Sultan vezirinin sözlerini çok beğendi. Ona bir elbise bağışladı. Sonra mücevheri Hacib'in eline verdi. Hacib de padişahın özel kalem müdürü durumunda bir kimse. Bir de sen bak dedi ona. Bu ne kadar eder dedi. Hacib dedi sultanım bu mücevher ülkenin yarısı kıymetinde dedi. Kır bu mücevheri dedi. Aman sultanım dedi buna nasıl elim varır dedi. Ey güneş gibi parlayan padişahım dedi. Ben nasıl olur da dedi sizin hazinenizin malına zarar veririm dedi. Sultan onun sözünü de çok beğendi. Ona da ipekli bir kaftan bağışladı. Neyse sonra mücevheri orada bulunan beylere, paşalara gösterdi. Her biri çok parlak sözlerle bu mücevher parçasını övdüler ve tabii ki kırmaya yanaşmadılar. Sultan da onlara birer hediye verdi. O sırada Ayaz içeriye girdi. Bu sefer taşı onun eline tutuşturdu. Ayaz aldı, baktı bir şey söylemedi. Neden bir şey söylemiyorsun dedi. Sence dedi, hiç değeri yok mu dedi. Olmaz olur mu sultanım dedi. Bence bu taş dedi dünyanın yarısını değer dedi. Öyleyse kır bu mücevheri dedi Gazneli Mahmud. Ayaz hiç tereddüt etmeden bir çekiç aldı. O eşi bulunmaz mücevheri parça parça etti. Orada bulunan bütün beyler paşalar tabii hayretten feryat etmeye başladılar. Bu ne küstahlık dediler. Bu ne kadir bilmezlik dediler. Bu dediler mücevheri kıran dediler hiç aklı var mı dediler. Ayaz dedi ki vallahi dedi ben padişahımın emrini tuttum dedi. Benim için değerli olan mücevher değil, padişahımın emridir dedi. İşte bunun üzerine divanda bulunan beyler, paşalar nasıl bir gaf yaptıklarını anladılar. Ayaz'ın da ne kadar üstün bir meziyeti olduğunu anladılar. Padişah katındaki değerini de anladılar ve başlarını yere eğdiler. Evet, Ayaz'ın çok sevilmesi ve padişahın ona olan ihsanlarının çokluğu ve dolayısıyla gelirinin yüksekliği beyleri çileden çıkarır oldu. Dolaylı yollardan bunu diledi getiriyorlardı. Padişahın devlet parasını böyle değersiz köylü bir göçebe çocuğuna ödemesini önlemeye çalışıyorlardı. Sultan bir gün 30 tane bey aldığı yanına ava çıktı. Uzaktan bir kervan geçiyordu. Beylerden birine dedi ki git sor bakalım dedi. O kervan hangi şehirden geliyor? Bey gitti sordu geldi. Rey şehrinden geliyormuş padişahım dedi. Peki nereye gidiyormuş dedi. Tabii bey bunu sormamıştı şaşırdı kaldı. Başka bir beyi gönderdi. O bey de gitti geldi. Yemen'e gidiyormuş padişahım dedi. Peki yükü neymiş diye sordu padişah. Bu bey de şaşakaldı. Çünkü bunu sormamıştı. Başka bir bey at sürdü kısa zamanda dönüp geldi. Her türde mal var padişahım. Fakat ekseriye rey kaseleri götürüyorlar dedi. Padişah bu sefer sordu. Peki reyden ne vakit çıkmışlar dedi. Tabi bu aklı gevşek üçüncü bey de aciz kaldı. Bir karşılık veremedi. Sırayla 30 beyle gittiler, dönüşlerinde padişahın karşısında cevap veremez duruma düştüler. Padişah dedi ki, siz dedi Ayaz'a niye bu kadar kıymet verdiğimi hafsalanız bir türlü almıyor. Bir gün tek başına ben Ayaz'ı sınadım. Gelen bir kervana karşı gönderdim. Benim emrim olmadan kervanın bütün durumunu, gelmişini, geçmişini, nereden geliyorlar, nereye gidiyorlar, yükleri ne kadar, yolda ne kadardır duruyorlar, kaç deveden müteşekkil, hepsini sordu, geldi bana anlattı. Sizin 30 defada öğrendiğinizi o bir defada öğrendi, geldi. İşte onun benim katımdaki kıymetinin sebebi budur dedi. Sultan Mahmud Hint seferlerinin birisinde güzel bir genci köle edinmişti. Onu vekili yaptı, getirdi Hint tahtına oturttu. Bu delikanlı o altın tahtın üstünde hep ağlar, yanar, yakılır dururdu. Bir gün Gazneli Mahmud ona dedi ki, ey bahtlı kişi, ey kutlu kişi, niçin ağlayıp duruyorsun dedi. Bak sana devletin mi bozuldu, bir sıkıntın mı var? Padişahların padişahıyla düşüp kalkıyorsun, bundan büyük nimet olur mu? Derdin ne diye sordu. Şunun için ağlıyorum dedi Hintli genç. Anam memleketimde hep senin adını anarak beni korkuturdu. Seni Aslan Mahmud'un elinde göreyim diye beddua ederdi. Babam da adama çıkışırdı. Kadın, bu ne kızgınlık, bu ne kötü dilek. Bundan başka bir beddua bulamadın mı? Ne merhametsiz, ne taş yürekli anasın derdi. Ben bu sözlerle öyle bir korkuya kapılırdım ki, bu Mahmud dedikleri acaba ne cehennem bir adamdır ki felaketlere, helak olmaya örnek oluyor derdim. Senin korkundan titrer dururdum. Keremlerinden, ağırlamalarından, iltifatlarından tamamıyla gafildim. Şimdi anam gelsin de beni taht üzerinde görsün. Nasıl yanıldığını anlasın. İşte bunun için ağlıyorum dedik. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik ve Bir Çınar Altı programı da burada sona eriyor. Haftaya tekrar sizlerle beraber olmayı umuyor ve hepinize veda ediyoruz. Hoşça kalın.
Çınar Altı.